İyi akşamlar. Meraklısına Bilim'e hoş geldiniz. Bu akşam jeotermal enerjiyi konuşacağız. Konuğumuz ise birçok kişinin yakından tanıdığı bir isim. Profesör Doktor Naci Görür. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi, aynı zamanda bilim akademisi üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu akşam jeotermal enerji üzerine konuşacağız ama jeotermal enerji bir yenilenebilir enerji türü, öyle değil mi?
Evet.
Öncelikle bu yenilenebilir enerji nedir? Konuyu çok yakından bilmeyen izleyicilerimiz için sizin ağzınızdan bir yenilenebilir enerjiyi öğrenelim, sonra jeotermale geçelim.
Yani kaynak itibariyle sonsuza kadar enerji üretebilecek, tüketildiği zaman onun yerini alabilecek bir kaynak. Söz gelimi diyelim güneş enerjisi. Güneş sonsuza kadar var olacağına göre, dünya var olduğu sürece, güneşten elde edilen enerji de demek ki sonsuza kadar sürebilecektir. Jeotermal enerji de arzın sıcaklığından yararlanarak topluma yararlı olan bir enerji. Arz da milyonlarca sene daha sıcaklığını muhafaza edeceğine göre, demek ki bu enerji de tükenmez bir enerji. Yani siz ne kadar harcarsanız, harcadığınız kadar yerine geliyor.
Dünya ve var olduğu sürece
kendi
de
kendini yeniliyor.
Hı hı. Başka ne tarz yenilenebilir enerji türleri var? Jeotermal enerjiyi konuşacağız ama.
Rüzgar var, rüzgar var, güneş var, jeotermal enerji var, biyokütle var, hidrolik enerjiyi de yenilenebilir düşünebilirsiniz, barajları falan. Bunlar yenilenebilir enerji türleri.
Bunların fosil yakıtlardan farkı herhalde çevre, daha en azından daha çevre dostu olmaları.
Yani şöyle, fosil yakıtlar tabii tükenebilir. Yani onlar yenilenmez. Nitekim artık dünyada doğal gazın, petrolün artık sonlarına yaklaştık sayılır. Yani günün birinde bunlar bitecektir. Ve yenileri de yerine konulmayacaktır. Onun için fosil yakıtlar tükenebilir enerjidir. En önemli farkı bu. Yenilenebilir enerji türleri ise dediğim gibi ebediyen devam edecektir. Kullanım şekillerine göre bakarsak, yenilenebilir enerji türleri çevre dostu enerjidirler. Onlara yeşil enerji de denilir. Fosil yakıtlar ise çevreye görece çok daha fazla sorun üretirler. Çevre sorunları üretirler. Daha kirlidir bir bakıma bu yeşil enerjilere göre.
Peki şimdi jeotermal deyince bizim gibi konunun uzmanı olmayan sıradan insanların aklına jeotermal kelimesi deyince böyle kaplıcalar falan geliyor. Yani yer altından çıkan bir şeyler olduğu belli ama bize daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Nasıl elde edilir, nedir?
Tabii çok basitçe söyleyeyim. Şimdi dünyanın neresinde olursanız olun, yer altına doğru gittikçe sıcaklık artar. Hatta çok genel anlamda her 33 metrede 1 derece artar. Yani yerin altına 100 metre inerseniz yaklaşık 3 derecelik bir sıcaklık artışı olur. Tabii daha derinlere inerseniz bu oranda katlanır. Ancak bazı yerler vardır ki jeolojik yapıları itibariyle siz orada her 33 metre indiğinizde 1 derece değil, bazen 7 derece, 8 derece, 10 derece artar. Oralar sıcak bölgelerdir. Dolayısıyla arzın diyelim 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 metre derinliklerinde bu jeotermal bölgelerde diyelim sıcak bölgelerde kayalar aşağı yukarı bazen 250, 295, 300 derece Türkiye için örnekliyorum bu sıcaklıklara ulaşırsınız. Tabii bu kadar sıcak olan taşların içerisinden diyelim yeraltı suları bu derinliklerde, bu derinliklere inerlerse orada buharlaşıp kaynar su haline geliyorlar, daha çok buhar haline geliyorlar ve birikiyorlar. Siz de yeryüzünden bir sondaj yapıp buraları bulup delebilirseniz bu su, kaynar su ve buhar olarak yeryüzüne çıkıyor. Bu bir termal enerji artık. Siz ondan elektrik enerjisi elde edebilirsiniz. Ondan demin dediğiniz gibi termal turizmde yararlanabilirsiniz. Kaplıca suyu olarak kullanabilirsiniz. Bu sular mineral bakımından zengin olduğu için mineral suyu olarak bunları işletip kullanabilirsiniz. Kentleri ısıtabilirsiniz kışın. Kentleri soğutabilirsiniz yazın. Ayrıca kurutma tesisleri olarak kullanabilirsiniz endüstride. Balıkçılık, bazı balıklar belli sıcaklıklarda yaşamayı severler. Balıkçılıkta kullanabilirsiniz. Buradan çıkan bazı gazları kullanabilirsiniz. Örneğin karbondioksit, kuru buz elde etmede kullanabilirsiniz. Jeotermal sularda bazı mineraller zengindir. Onları elde edersiniz bir anlamda, madencilik yaparsınız, kullanabilirsiniz. Yani jeotermalin çok boyutlu bir kullanım şekli de var ve yerel bir enerji ve aynı zamanda milli bir enerji. Yani kendi topraklarınızdan çıkartıyorsunuz ve Türkiye'nin de potansiyeli belki konuşacağız bu bakımdan çok fazla.
Tabii onu konuşacağız. Şeye ben en çok takıldım kullanım alanları konusunda. Şimdi bir de bu doğalgazla ısınıyor Türkiye'de birçok yer artık, özellikle büyük şehirlerde. Bu konutların ısıtılması dediniz. Mesela Türkiye'de ya da dünyada bunun örneği var mı? Mesela konutların jeotermalle
ısıtılması. Tabii Türkiye'de bayağı yani artık köyler, kentler ısıtılıyor. Yani böyle yerler var. Batı Anadolu'da bu daha yaygınlaştırılabilir. Ama şu anda yani böyle ısıtmadan çok elektrik enerjisi üretiminde daha çok kullanılıyor. Bu doğalgaz ile diyelim elektrik enerjisi veya diğer enerji türlerini elde etmek oldukça pahalı bir yöntem. Hatta biliyorsunuz bir ara Türkiye'de çok fazla böyle doğalgaz çevrim santralleri kuruldu. Yani doğalgazı dışarıdan ithal ettik, getirdik burada. O doğalgazı yakarak biz elektrik enerjisi ürettik. Şimdi bütün bu santraller kapanmaya başladı. Niye? Çünkü doğalgazın fiyatı arttı. Kömür mesela. Şimdi kömürün yani kirlilik derecesini bir tarafa bırakalım. İthal kömürle biz getirdik, elektrik enerjisi ürettik. Bunlar hep ithal ettiğinize göre, yani bir sefer onun fiyatını siz belirlemiyorsunuz. Aldığınız ülkeden geliyor. Pahalandığı süre sizin elektrik fiyatınız da pahalanıyor. Yani bu tür fosil yakıtlardan elektrik enerjisi üretmek oldukça pahalı. Jeotermalle kıyasladığınız zaman ve sizin kaynağınız değil bu. Yani politik anlamda da bağımlı oluyorsunuz, ekonomik anlamda da bağımlı oluyorsunuz. Söz gelimi biz mesela şu anda hepimiz biliyoruz ki İran'a veya Rusya'ya enerji konusunda çok bağımlıyız. Bu bizim siyasetimizi de etkiliyor. Türkiye'nin kendi ekonomik güvenliğini de etkiliyor. Türkiye'nin diyelim bir anlamda bağımsız düşünce, politika geliştirmesini de belli ölçüde kontrol ediyor. Bir bağımlılık oluşturuyor. Halbuki jeotermal kendi topraklarımızda çok zengin. Yani bu kaynağı, yerel bir kaynak bu. Biz milli bir kaynak ve temiz bir kaynak, çevre dostu bir kaynak. Biz bunu yeterince işletir, ciddi olarak ele alırsak jeotermalde dünyada ilk sıralara biz çıkabiliriz.
Zira Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bu imkanı kullanmak var herhalde, öyle değil mi?
Her yerinde hemen hemen var. Neden? Çok basit olarak söyleyeyim, yani halkın anlayacağı gibi. Şimdi Türkiye'nin kime sorsanız %90'ı deprem bölgesidir. Gerçekten de öyle. Yani İç Anadolu'da bazı yerler hariç her yer deprem bölgesi. Jeotermal de nerede deprem üreten fay varsa orada söz konusu. Neden? Çünkü faylar, aktif faylar arzın derinliklerinden sıcağı daha yüzeye, yukarılara doğru taşıyor. Sadece ısıyı değil, aynı zamanda akışkanı da, yani buharı veya sıcak suyu da daha delinebilir, elde edilebilir seviyelere getiriyor. Dolayısıyla Türkiye gerçekten jeotermal potansiyel bakımından son derece zengin. Nitekim işte bu son 2020'ye kadar devletin verdiği teşvik ve alım garantisine binaen Türkiye'de düşünün 1984'te sadece 20 megawattlık bir elektrik üretimimiz varken bugün 1200 küsur megawata ulaştık.
Bu nispeten yeni bir teknoloji değil mi?
Bu çok yeni. Dünyada da yeni bir teknoloji. Yani 20. yüzyılın başlarında falan ortalarında gelişti yani ağırlıklı olarak. Türkiye'de de 80'lerden sonra genel itibariyle yeni bir teknoloji. Yani aslında teknolojinin kendisi eski olabilir belli ölçüde bazı uygulamaları ama ekonomik anlama dönüşmeleri yeni. Biz mesela şimdi Batı Anadolu'da 3500 metre sondaj yapıyoruz. 45-50 gün içerisinde. Ama daha önce bu kadar sondaj yapmak ne teknolojik olarak bu kadar kolaydı ne de şimdiki kadar görece ucuzdu. Şimdi de gerçi çok ucuz değil. Yani aşağı yukarı 3500 metre bir sondaj 2-2,5 milyon doları buluyor. Ama yani uygulanabiliyor, ekonomik hale dönüştü. Dolayısıyla Türkiye'nin tabii şimdilik Batı Anadolu'sunda yani Menderes grabeni, Gediz grabeni, Çanakkale yöresi oralarda daha çok jeotermal aktivite yaygın. Çünkü bu bölge Türkiye'nin en sıcak bölgelerinden biri. Aynı zamanda deprem bakımından da depremselliği en yüksek yerlerinden biridir biliyorsunuz. Oralarda şimdi yoğun bir araştırma var ve Türkiye'nin kurulu gücü megawatt olarak yani santral, elektrik santral olarak büyük bir çoğunluğu bu grabenlerin içerisinde. İşte bugün kurulu güç kapasitesi itibariyle dünyada dördüncüyüz, Avrupa'da da yani ilk sıralardayız. Ben yani rahatlıkla iddia ediyorum, eğer yeterince yoğun bir araştırma, planlı programlı bir araştırmaya girersek, Türkiye jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyada ilk sıralarda yerini alır.
Potansiyel olarak alır ve 1980'lerle bu işin ilk başladığı zamanlarla karşılaştığımda çok büyük bir fark var arada. Ama hala yetersiz anladığım kadarıyla yayına hazırlanırken sizin çalışmalarınızdan öğrendim ben de. Elektrik üretiminde jeotermal enerjinin payı %2.6 diye görüyorum
evet,
şu anda.
%3'ler, yani %3'ler civarı. Evet,
bile çok evet, düşük bir rakam evet, aslında değil mi? Yani evet, hala kullanamıyoruz aslında bir bakıma. Yani ne kadar ilerleme olsa da.
Çünkü yani şöyle söyleyeyim, bu arama çok riskli. Yani jeotermal aramacılığı riskli bir aramacılık.
Ne anlamda riskli? Ekonomik
yani,
anlamda.
Yani bulması zor diye düşünelim. Tabii özel sektör şimdi bu işin içerisinde. Özel sektör de yani böyle risk sermayesini rahat kullanan bir sektör değil. Düşünün siz bir yerde sondaj yapıyorsunuz. 3000 metrelik bir sondaj, en az 2 milyon dolar para bu işe yatıracaksınız. Ama sizin orada suyu bulma şansınız diyelim ki %10, %5, %20. Yani siz bu parayı tamamen toprağa da yatırmış olabilirsiniz. Yani bir sondaj yaptınız, 45 gün sonra bir şey bulamadıysanız bir anlamda o parayı toprağa gömdünüz demektir. Şimdi Türkiye'de şirketler böyle su bulmadan 5-10 tane kuyuyu açmayı göze almıyorlar. Yani siz 20-25 milyon doları götürüp bir yere yatırıp sonuçta da bir şey elde edemiyorsanız, yani öyle şirketlerin sayısı ülkemizde az. Peki, bunları yönlendiremezsiniz buraya. Dolayısıyla yani Türkiye'de jeotermal enerji üretiminde böyle büyük boyutta bir faaliyet yoksa risk yüksek olduğu için risk sermayesini özel sektör karşılayamadığı içindir. Dünyanın birçok yerinde, özellikle Afrika'da mesela, örneğin Kenya'da devlet altyapı çalışmalarını, risk sermayesini biraz kendisi ortaya koyuyor. Yani bir takım diyelim keşifleri veya rezerv tespitlerini, bilimsel altyapı çalışmalarını kendi yapıyor. Ondan sonra özel sektörü işletmek için davet ediyor. Yani öyle bir durumda Türkiye'de de patlama olur. Ama bizim ülkemizde sadece alım garantisi ve teşviğin dışında bir destek yok. Mesela şimdi düşünün, Türkiye Petrolleri vergi mükelleflerinin çok büyük parasını harcıyor. İnanılmaz boyutta bunların bütçeleri var işte. Şimdi denizlerde de arıyorlar. O gemiler vesaireyi düşünürseniz çok büyük bir maliyet. Türkiye Petrolleri'nin, yani Türkiye ölçeğinde de düşünsek, yurt dışında da düşünsek, öyle fazla bulduğu bir petrol de yok, doğalgaz da yok. Ama buna rağmen o eski alışkanlıkla büyük boyutta paraları sarf edebiliyorlar. Ben şimdi hep düşünüyorum, niye Türkiye Petrolleri'nin bir jeotermal enerji arama daire başkanlığı niçin yok?
Niye olabilir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani işte bu konu yeni. Türkiye'de bu işi biraz, bilen de yok.
O anlamda bir muhafazakarlık mı var yani?
Yani hem muhafazakarlık var, hem de yani aramadaki zorluk, sıkıntı bu durumda söz konusu. Bir de yani yeni konu gerçekten. TEPAO'nun mesela Meta araştırmalar yapıyor.
Meta'nın ne olduğunu, evet, yani Maden Tetkik Arama
Genel Müdürlüğü. Bunlar araştırmalar yapıyorlar. Meta, TEPAO'ya nazaran yani tamamen jeotermalin çok daha içerisinde. Altyapı çalışmaları da yapıyor. Çok da faydalı özel sektör içinde. Ama bence Meta yani biraz da bu konuda kar etmek amacıyla bu işleri yapıyor. Özel sektöre bunu satıyor, ruhsatları falan veya öyle bir daha çok ticari ilişki içerisinde. Ama benim inancıma göre Meta ve TEPAO'nun özellikle Türkiye'nin jeotermal potansiyelinin ortaya konulmasında ve o ilk temel araştırmaların yapılmasını üstlenmeli ve özel sektöre biraz daha yani riski azaltıp onları yatırıma teşvik edecek bir şekilde çalışmaları gerekli. Eğer biz bunu yaparsak, bu milli enerjimizi bugün kullanımı %3'lerdeyse, ben emin ol fosil yakıtların önüne geçmemesi için hiçbir neden görmüyorum.
Bu kadar karlı bir iş midir bu? Eğer diyelim ki kaynağı bulduk, tamam.
Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki siz 25 megawattlık bir santral kurduğunuzu düşünün jeotermalle. Şimdi suya para vermiyorsunuz. Devamlı geliyor. Bitmez tükenmez de bir şey. Tabii akıllı kullanmak lazım. Yani tahrip etmemek lazım rezervuarı. Şimdi böyle bir durumda teknik ömrü en az bunun 20-25 sene üzerinden hesaplanır ama bu çok daha ileriye devam eder. 30-35 kişiyle işletilir bu santral. Son derece çevre dostudur. Yani öyle televizyonlarda gösterildiği gibi haksız yere böyle negatif
o konuya geleceğiz.
Evet, bir propaganda yapıldığı gibi değildir. Bütün masrafları hariç net karı yıllık $22 milyon bulur yılda. Tabii 25 megawattlık bir santrali siz işte $60-70 milyon mal edersiniz veya $80 milyon mal edersiniz. Ama o size zaman geçtikçe tabii biraz azalır. Demek ki yani 15 milyon dolarla 20 küsür milyon dolar arasında size yılda getirim sağlar. Yani aşağı yukarı en kötü durumda 7-8 senede bütün masrafını öder ve ondan sonra da sizi kâra geçirir. Yani son derece karlı, böyle bir karlı yatırım da yok zaten. Yani.
Kuruluş ilk maliyetler biraz fazla olabilir herhalde, değil mi? Bir santral kurulacak.
Tabii yani bir santral, mesela yapılacak. 25 megawattlık bir santralin kuruluş rakamı yaklaşık $20 milyon. Hı hı. Biz işte siz diyelim bulunduğunuz yerdeki suyun sıcaklığına bağlı olarak, jeolojik özelliklerine bağlı olarak toplam, yani hem üretim hem enjeksiyon kuyusu olarak, ne bileyim ben, diyelim ki 10-12 tane kuyu olsa, her kuyuyu da yaklaşık 2 milyon dolardan ortalama alsanız, demek ki 24-25 milyon dolar kuyu, 20 milyon da olursa yani 45-50 milyon dolar. Diğer masraflarınızı da koyarsanız yani işte diyelim ki 50-60'a 70'e çıkabilir.
Ama 7-8 sene içerisinde bu…
Bu öder. Daha erken de ödeyebilir ama bu şeyleri de öder. Ama asıl önemli olanı bakın, yani Türkiye'yi ekonomik anlamda güven duygusu verir ülkemize. Bağımsız olursunuz. Komşularınızla ilişkinizde daha dirayetli, daha kendinize güveniniz olur. Çünkü enerji, bak Türkiye eğer iddia ettiği gibi böyle gelişmiş 10 ülke arasına girecekse, enerji tüketmeden böyle bir şey hayal. Yani artık her yerde enerji. Siz bugünkü enerji kullanımınızla dünyanın onuna falan giremezsiniz. Üreten bir toplum enerjiye ihtiyacı vardır. Şimdi dolayısıyla enerjiyi bugün Türkiye %70 ihtiyacını dışarıdan ithal ediyor. Ve düşünün, milli gelirinin yine %60-70'lerini dışarıya siz bunu ödüyorsunuz, yani satın alıyorsunuz bunu. Dolayısıyla böyle bir pahalı enerji alımıyla, kullanımıyla Türkiye'yi bir yerlere götürmek mümkün değil. Ama jeotermal sizin milli, yerli bir enerji türünüz ve sizin toprağınızın altında. Dolayısıyla onu çıkartılmayı bekliyor. Bunu çıkartıp geliştirirseniz ve özel sektörü de, devlet sektörünü de uygun teşviklerle akıllıca yaparsanız, o zaman yani hem ekonomik bağımsızlığınızı kazanırsınız, hem siyasi bağımsızlığınızı kazanırsınız, hem de yani milli servetinizi ülkenin diğer yerlerinde Türkiye'yi geliştirmek açısından kullanırsınız. Bu işin şakası yok. Mesela Türkiye ne yaptı? Bir nükleer santral mesela getirdi. Nükleer santral inanılmaz pahalı. Yani şimdi biz onlara 20-25 sent teşvik veriyoruz. Alım garantisi veriyoruz. Bir de yani kullandığımız o teknoloji bizim teknoloji değil. Kaynak bizim kaynak değil. Yani uranyumu zenginleştiriyorsunuz, Rusya'dan zenginleştirip getiriyorsunuz. Rusya'ya bağımlısınız. Yani yarın herhangi bir siyasi bir olay olup bir durum ile, yani bir uçak düşme hadisesinde daha, gördünüz. Ne kadar hassas bir durum oluştu. Aynı şey yarın bir başka şekilde olsa, bir ekonomik anlamda bir güven oluşmayacak. Hem de bu santral yani atık bakımından, sosyal ve çevresel sorunlar bakımından jeotermalle kıyaslanmayacak kadar yani diyelim, daha istenmeyen türden bir enerji.
Peki siz güvenli buluyor musunuz nükleer enerjiyi?
Hayır. Yani şöyle…
Yani siyasi anlamda, ulusal güvenlik açısından söyleyeyim mi? Çevresi…
Ben, yani ben şöyle söyleyeyim. Ben bu ülkemizin böyle bir enerji türüne sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim Avrupa'da çoğu ülkeler artık nükleer santralleri bırakıyor, nükleer enerjiyi bırakıyor. Bakın, o ülkelerde teknoloji bizden çok fazla. Üstelik kaynağı da kendileri ürettikleri halde. O nükleer santralin teknolojisinin efendileri kendilerinin olmasına rağmen bu işleri riskli görüp bırakıyorlar. İşte Japonya, Japonya bile nükleer santral artık tehlikeli görüyor. Gördük işte deprem bölgesi ne olduğunu. Çernobil olayını gördük, Rusya. Dolayısıyla yani… belki teknolojide ileri, bilim toplumu olmuş yerlerde emniyet katsayısı yüksek olabilir. Ama o teknolojiye yabancı, o teknolojiyi bilmeyen, ancak öğretileni uygulayan bir toplum olarak bizlerin yani onu emniyetle kullanabileceğini ben düşünmüyorum da. Dolayısıyla yani her şey olabilir. Bir de nükleer atık var. Bu atığı imha etmek öyle kolay bir şey değil. Yani nükleer atığı siz kolay kolay imha edemiyorsunuz.
Şimdi konusu açılınca aklıma geldi. Ben de bilmiyorum. Sizin belki bir bilginiz vardır. O atıkların nereye, ne şekilde yok edilmesi planlanıyor?
Yani onu ben ayrıntısını bilmiyorum tabii. Ama umarım bu nükleer atıkları alıp götürüyorlardır. Eğer bizim burada bize bırakmışlarsa o zaman benim endişem daha fazla artar.
Anladım. Şimdi dezavantajları, avantajları konusuna geçmeden önce bu Türkiye'deki jeotermal enerji arama veya işletme faaliyetlerini Türk firmalar mı yapıyor daha çok, yabancı firmalar mı?
Şimdi bu da çok enteresan. Şimdi Türk müteahhitleri, özellikle inşaat firmaları, tekstil firmaları yurt dışında Libya, İran, Irak, İşte dünyanın değişik yerlerinde kapital biriktiren ekipler, işte orada bir takım olaylar olunca, yani nahoş olaylar olunca Libya'da, bilmem Irak'ta falan, Türkiye'de bunlar yatırım, bir takım yatırım sektörleri aradılar. Ve enerji de o zaman yani bir anlamda tam böyle gelişmekte olan bir zamanda, çünkü Türkiye'nin ihtiyacı var. Devlet de alım garantileri verdi, teşvik verdi. Bu firmalar gelip şeye girdiler, jeotermal veya güneş veya rüzgar veya biyokütle, ama daha çok rüzgar, güneş ve jeotermale girdiler ve yatırımları yaptılar. Ama bu girdikleri zaman bu konu üzerinde bilgileri olan, deneyimleri olan, ekipmanları olan veya ekipleri olan, yetişmiş insanları olan firmalar değildi. Bunlar daha çok danışmanlarla, yurt içi, yurt dışı veya üniversitelerin desteğiyle bilmedikleri bir alana girdiler. Ve yani tabii bir takım diyelim gereksiz harcamalar, sıkıntılar oluştu, ama inanılmaz bir şekilde de mesela Türkiye'nin 24 megawattlık gücünü bugün 1200 küsür megawattlara taşıdılar. Yani bu da gösteriyor ki özellikle de bu gelişim 2000'lerden sonra oldu yani. Çok hızlı bir şekilde oldu. Bu da gösteriyor ki yani bizim yatırımcılarımıza eğer gerçekten devlet teşvik verir ve bir takım böyle altyapı çalışmalarını Meta ve Tepao gibi kurumlar vasıtasıyla yaptırırsa, Türkiye, bakın, enerjiden dışa bağımlılığını jeotermal ile büyük ölçüde giderebilir. Bunu çok net olarak iddia ederek söylüyorum.
Peki siz aynı zamanda akademisyensiniz. Emekli de olsanız bu hayat boyu süren bir şey diye tahmin ediyorum. Şimdi üniversitelerde bununla ilgili verilen eğitim yeterli mi jeotermal enerji konusunda?
Hayır. Yani bu konuyu yani üniversitelerde böyle yani elle sayılır insanlar bu işin içinde, bu işi biliyorlar. Böyle bir eğitim falan da verildiği yok. Yani belki şimdi Batı Anadolu'da bazı yerlerde bunlar sözü ediliyor. İşte isim konuluyor. İşte jeotermal enerji falan diye bazı enerji enstitülerinde, ama öyle bir ciddi eğitim yok.
Peki halihazırdaki yani, mühendis ihtiyacı, şu halihazırdaki tesislerde mühendis ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Ya da kalifiye eleman?
Yani şimdi bu tabii multidisipliner bir konu. Burada mesela diyelim jeoloji mühendisine ihtiyacınız var, petrol mühendisine ihtiyacınız var, jeokimyacıya ihtiyacınız var, makine mühendisine, elektrik mühendisine, inşaat mühendisine. Yani çok da istihdam yaratan bir dal ve yerel, aynı zamanda yerel ekonomiyi de geliştiren bir enerji türü. Türkiye'de yani diyelim yeterince bu tür elemanlar var, ama tabii tam bu konuda yeterli değil veya deneyimli değil. Bu da aşılmayacak sorun değil. Yani bunlar yapılabilir. Mesela onu dedim, biz işte yani kendi öğrencilerimizle, kendi petrol mühendislerimizle 3500 metrelik bir sondajı işte 45-50 günde kazıyoruz yani. Bunu emin olun, dünyada da bu işte en iyi olanlar da böyle yapar işte. Yani şey değil, aramalar da şu anda ciddi bir şekilde yürütülüyor. Ancak yeterince yoğunlukta değil. Çünkü özel sektör bu riski fazla göze alamıyor. Yani diyelim ruhsatı aldığı zaman bir şirket orada bir tane sondaj yapıyor. Eğer bir sonuç alamıyorsa ikinciyi düşünüyor. Çünkü 3 milyon dolar gitti. İkinciyi de yapıp 6 milyon dolar gitti bir şey yoksa o zaman geri çekiliyor. Halbuki şöyle düşünelim. 10 sondajda siz eğer 3-4 tanesini bulduysanız çok başarılı bir aramacılık yapmışsınız demektir. Yani
%30-40 şansınız var.
Düşünün şimdi
yani.
Böyle olunca siz özel sektörü ikna edemiyorsunuz. Yani gel bu işin içine gir demeye. Bir bakıma haklılar da. Ancak böyle çok büyük şirketler, bu işten para kazanmış şirketler, onlar daha yoğun çalışabiliyorlar. Onun için diyorum yani şimdi petrol ve doğalgaz konusunda dünya kadar para harcayıp da bekleneni verememiş veya olmuyor diyelim. Yani bu Türkiye Petrolleri'nin kabahati de değildir. Yani yoksa yoktur yani yaratacak haliniz yok. Ama jeotermal ortada o belli o yani var. Çünkü
ve her yerinde
çünkü
var.
Arzın ısısını alıyorsunuz. Bakın arzın çekirdeğinde kabaca sıcaklık 5000 derece çekirdekte, iç çekirdekte. Şimdi gelin dış çekirdeğine 3000 derece, mantoya gelin 1000 derece, bizim arz kabuğuna gelin 300-500 dereceye kadar çıkabiliyor. Şimdi bu dünya var oldukça bu sıcaklık da var. Siz derine indikçe fırın var. Yani kayalar fırın. 150, 200, 250 derece sıcaklık. Şimdi oradan suya bizim niye ihtiyacımız var? Sıcaklığı siz alamıyorsunuz. Yani bizim madenimiz sıcaklık. Ama sıcaklık elle tutulur, gözle görülür, bir şeyle kazılır, alınır bir şey değil. Dolaylı olarak suyla alıyoruz. Su o sıcaklığı yeryüzüne getirince biz de o sudan sıcaklığı santrallerde sağıp elektrik üretiyoruz veya başka işler yapıyoruz. Şimdi yeni bir teknoloji gelişiyor. Bakın aynen şöyle kuru kaya yöntemi deniliyor. Madem ki maden yerin altında sıcaklık. O zaman biz yeryüzünden su gönderelim oraya ısınsın. Bir taraftan gönderip öbür taraftan alalım, elektrik üretelim. Ve şimdi bakın o olacak.
Uygulanıyor mu şu an Türkiye'de?
Türkiye'de yok ama dünyanın birkaç yerinde, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Japonya'da belli yerlerde var. Bu teknoloji hızla gelişiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. 2020'de uçan taksiler olacak. Artık taksiler uçacak. Yani drone gibi. Nasıl ki şimdi drone havada uçuyor değil mi?
Hocam 2020'ye de çok fazla bir süre kalmadı.
İşte onun için diyorum yani. Ama örnekleri var, uygulamaları var. Yani şu anda uçan taksilerin denemelerini yapıyorlar. Bu teknoloji de bu hot dry rock dediğimiz yakın. O kadar yakın. Yani var biz şu anda ilişkide olduğumuz şeyler de var. Biz şirket olarak Türkiye'nin en sıcak kuyusunu kazdık. Niğde civarında. İç Anadolu'nun kaderi değişecek. Yani inanılmaz bir fırın var orada, volkanik bir bölge. Doğu Anadolu'da, bakın bizim Doğu Anadolu'da Ağrı, Nemrut, Süphan, Tandürek, yani bütün bu volkanik sahalar altı fırın. Yani bizim yapacağımız iş buradaki sıcaklığı sağmak, bunu elektrik enerjisine dönüştür, bunu kentleri ısıt, yolları ısıt. Yazın ortalığı soğut, balık yetiştir. Bak bir de unuttum söylemeyi, seracılık. Şimdi siz Doğu Anadolu'da insanlar geçinemiyor. Siz Doğu Anadolu'nun bu volkanik faaliyetlerine bağlı olarak ürettiğiniz jeotermalle o kadar orada topraklar var, verimsiz. Siz binlerce dönümlük sera oluşturun, bütün Orta Doğu'nun tahıl ambarı, sebze ambarı, çiçek ambarı, bütün bunları ithal edin, ihraç edin.
Gıda çok önemli bir gıda, sorun olacak. Aynen öyle. Hali hazırda öyle, yani bak, ileride daha da olacaksın.
Biz böyle bir servetin üzerinde oturuyoruz ama birileri o bölgelerdeki köylüleri de kışkırtıp bunların bu konuyu bilmemelerinden yararlanarak sözde çevreci geçinmek üzere dünyanın kabul ettiği çevre dostu, yeşil bir enerjiyi en tehlikeli enerji olarak gösteriyorlar.
Tam oraya geliyordum. Şimdi biz burada çevre dostu diyoruz. Siz de programın başından beri anlatıyorsunuz ama aynı zamanda eleştiriler de var. Ki siz de o eleştirilere cevap vermek için yazdığınız metinler var vesaire. Demek ki bazı eleştiriler var mesela. Bundan bazı zehirli gazlar çıkıyor bu yer altında bulunan buharla birlikte veya suyla birlikte. Bazı zehirli gazlar salınıyor veya ısı salınıyor ve bu küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Ya da deprem tetikler mi bu sondaj faaliyetleri gibi çeşitli eleştiriler var. Ne diyorsunuz bu eleştirilere?
Evet, hemen söyleyeyim. Şimdi bir şey iddia edildiği zaman onun ciddi olarak araştırılması lazım. Onun verilerinin bilimsel olarak ortaya konulması lazım. İstatistiksel olarak olaya yaklaşmak lazım. Ve o verilerin ışığı altında da onu doğru yorumlayıp bir tespit yapmak lazım. Şimdi o dediklerinizin hepsi var. Ancak şöyle söyleyeyim.